Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 33. Ayrım. 5. Bölüm. 12 Kasım. Teslim olmaktan başka seçeneğiniz yok başkan. 48. Washington DC 2015. FBI'ın J. Edgar Hoover binasının 6. katında Thomas J. Murphy telefonu kapadı. FBI'ın kontr terör bölümü başkanı Tel Aviv ile Washington arasındaki güvenli telefon hattında üst rütbeli İsrailli bir istihbarat subayı ile yaptığı görüşmeden sonra endişeliydi. Konuşmalarının konusu Carla Sherif adlı Filistinli genç bir kadındı. Murphy'nin önünde bir saat kadar önce Moskova'daki FSB'den gelen gizli bir rapordan aldığı ve İsraillilere doğrulatıp ayrıntılarına girmek istediği birkaç bilgi vardı. Tel Aviv'deki Albay Uri Renk, tipik Mossad faaliyetini göstermiş, umulandan daha da fazlasını başarmıştı. 20 dakikalık konuşma süresince Murphy'ye Mossad'ın genç kadın hakkındaki istihbaratının oldukça etraflı bir özetini vermişti. Sadece bu kadar da değil, dosyanın içindekiler Şerif'in fotoğrafıyla birlikte şifrelenip aynı gece İsrail'den Washington Büyükelçiliği'ne gönderilecek, Albay'ın söz verdiği gibi ertesi sabah 8'de de Büyükelçilikten bir yetkili tarafından Murphy'ye teslim edilecekti. Ruslar da hızları ve cevaplarındaki ayrıntılarla şaşırtmışlardı Murphy'yi. KGB dosyalarını tarayan FSB uzmanları, Nikolay Gorev'le ilişkisi bilinen 20 kadar Filistinli ile birlikte 12 Şubat 1984'te üniversite eğitimi bahanesiyle Moskova'ya gelen, o dönemde 21 yaşındaki Carla Dussad adlı birinin izine rastlamışlardı. Oysa bu eğitim, Carla Dussad'ın Patrice Lumumba Üniversitesi'nde KGB'den aldığı terörizm bilgilerini de içeren bir yıllık bir süreydi. Yoğun program, içinde silahlı eğitim, bomba yapımı ve operasyon planlaması gibi konuları da kapsıyordu. Murphy, diğer ayrıntıları gittikçe artan bir ilgiyle okudu. Carla Dussad'ın Filistinli babası, New York'ta göçmen olarak yaşayan, daha sonra karısı ve 12 yaşındaki kızıyla birlikte Lübnan'a dönen bir mühendisti. Moskova'ya gitmeden önce Beyrut Amerikan Üniversitesi'ni bitiren, ana dili gibi Fransızca ve İngilizce konuşan Carla Dussad, KGB'nin yetiştirdiği en yetenekli Filistinli öğrencilerden biri olduğunu göstermişti. Hazırlanan raporların aktardığı bir söylentiye göre, ünlü Carlos Sanchez, Çakal Carlos bile genç kızdan etkilenmiş, hatta kendi terör hücresinde çalışmasını bile istemişti. FSB, Moskova'dayken geliştiği bilinen bir ilişkiden de söz ediyordu. O sıralar üniversitede KGB adına eğitmenlik yapan Nikolay Gorev'le olan ilişkisinden. Bu ikisi eğitimden arta kalan zamanlarda sık sık bir arada görünüyorlardı. Gorev'in KGB'li meslektaşları çiftin yoğun bir ilişkileri olduğunu, hafta sonlarını Gorev'in dairesinde birlikte geçirdiklerini anlatır olmuşlardı. Eğitimi tamamlandığında Carla Dussad hemen Lübnan'a dönmüştü. Rapora göre 3 ay sonra da Nikolay Gorev KGB'den ayrılmış ve orduya yazılmıştı. Murphy açısından bir o kadar ilginç olan diğer şey ise İsrailli albayın Rus raporunun boşluklarını doldurmasıydı. Carla Dussad adının Mossad ajanlarının raporlarında yer alması 1982 yılına dayanıyordu. Daha 19 yaşındayken İsrail destekli falangist milislerin Sabra ve Şatila'daki Filistin mülteci kamplarını basıp annesi ve babası da dahil binlerce masum insanı öldürerek gerçekleştirdikleri katliamdan ve katliama cevap olarak verilen kanlı tepkilerden sonra PKÖ'ye katılmıştı. Albay Rand'a göre Carla Dussad kendini daha da geliştirmek için Moskova'ya gönderilmeden önce İsraillilere karşı girişilmiş en az 6 saldırıda rol almıştı. İsrailliler, Moskova dönemi hakkında Dussad'ın kusursuz bir öğrenci olarak ün salmasının dışında pek bir şey bilmiyorlardı. Kesin olarak bildikleri ise Carla'nın Moskova dönüşü yaptıklarıydı. Lübnan'a döner dönmez bir okul öğretmeni ve Filistin eylemcisi olan Michael Sherif'le evlenmişti ve Beyrut'un dış mahallelerine taşınmışlardı. İlkbaharda oğlu Joseph'ı doğurmuştu. 5 yıl geçmeden de kocası Beyrut'u sarsan bir olayda bomba konmuş bir otomobilin patlaması sonucu 25 kişiyle birlikte hayatını kaybetmişti. İlginçtir ki parlak öğrencilik döneminden Beyrut'a döndükten sonra eser kalmamıştı. Bir süre uzmanlığını FKÖ'ye yeni katılanları eğitmekte kullanmış ama özellikle kocasının ölümünden sonra FKÖ davasına katkısı azalmış, sonunda da adı terör sahnesinde tümüyle unutulmuştu. Bütün bunlar Murphy'ye pek anlaşılır gözükmüyordu. İşte üst düzey bir terörist olmak için yetiştirilen ancak uzmanlığını kullanmaktan vazgeçen bir kadın. Kuşkuları vardı Murphy'nin. Kocasının ölümü nefretini körükleyeceğini, onu terör yolundan ayırmış mıydı ne? Hala oyunda rol aldığını düşünüyor musun Uri? Diye sormuştu Mossad subayına güvenli telefon hattından. Sanmıyorum Tom. Muhbirlerimizin söylediklerine göre terör faaliyetlerine katılmıyor. Bildiğimiz düşmanlarla birlikte olmuyor. Dolayısıyla artık tehlikeli olarak nitelendirilmiyor. Bu yüzden onu izlemekten yıllar önce vazgeçtik. Oğlunu hapishanede ziyaret etmesine izin verdik. Ortak kanı davadan ayrılmış olduğuydu. En sert teröristlerin bile fikir değiştirdikleri bilinen bir gerçektir. Kadınla neden ilgilendiğini sorabilir miyim? Şaşıracaksın belki ama sürdürdüğümüz bir soruşturmada adına ve onunla ilgili bilgilere rastladık. Birkaç Lübnan kökenli Amerikalı iş adamının yürüttüğü bir sahte pasaport operasyonu. İşte bu çok tuhaf, dedi Rand. Biraz ayrıntı versene. Veririm ama önce işin aslını anlayalım, diye açıkça yalan söyledi Murphy. Cevabı önceden hazırlamıştı. İsraillileri uyarmak, tehdit hakkında paniğe sürüklemek istemiyordu. Oysa bu sorularının bile tehlikeli olduğunun farkındaydı. Fazla heveslenme Uri, hiç de Mossad'ı ilgilendirecek bir şeye benzemiyor. İsrailli Murphy'nin cevabını sindirmeye çalışırken telefonun Tel Aviv ucunda bir sessizlik oldu. Eğer ilgilendirecek bir şey çıkarsa bana haber verir misin? Murphy telefonda İsrailli'nin gittikçe kabaran merakını hissedebiliyordu. Tabii, diye bir yalan daha söyledi. Bana bir iyilik yapar mısın? Sur'daki adresinde bulunup bulunmadığını bir kontrol ettirir misin? Ortalığı velveleye vermeden demek istiyorum. Cevabı ne zaman istiyorsun? Hemen şimdi, iyi olur. Murphy güldü. Sonra kartlarını göstermemek için cevaptaki aceleciliğini yeni bir yalanla maskelemek istedi. Yarın akşam tatile çıkmadan önce bu defteri dürmek istiyorum. Tatilimi Florida'da golf oynayarak geçireceğim de. Ne şans. Peki öyleyse, istediğin bilgilerin yarın akşamdan önce eline geçmesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Sesini duyduğuma sevindim Uri. Yardımların için teşekkürler. Tel Aviv'le yaptığı telefon konuşmasından 5 dakika sonra Murphy masasının üzerindeki notları okumayı tamamladı. Ayağa kalktı. Ofisin penceresine doğru yürüdü ve bunca yıl sonra Carla Şerif gibi bir kadını birden terör faaliyetlerine neyin döndürdüğünü düşünmeye başladı. İsrailliler kadını gerçek bir tehdit olarak görmüyorlardı. Yine de söylenenlerin içinde ufak bir ayrıntı Murphy'nin beyninde ziller çalmasına neden olmuştu. Carla Şerif'in oğluna bilinen son ziyareti aşağı yukarı 4 ay önceydi, 22 Temmuz'da. Aslında oğlunu bir ay önce 21 Ekim'de yeniden ziyaret etmesi gerekirken genç kadın hapishaneye gelmemişti. Rand'ın verdiği bilgilere göre bu Carla Şerif'in kaçırdığı ilk ziyaretti. İsrailli albay Carla'nın oğlunun dosyasını göndermeye söz vermiş, bu arada bazı ayrıntıları telefonda iletmişti. 17 yaşındaki Joseph Şerif, Hamasçı bir yoldaşıyla beraber İsrail sınırından patlayıcı sokmak isterken yaralanmıştı. İşlediği suçun ciddiyetine rağmen Mossad, sorgulamadan onun önemsiz bir Hamas sempatizanı olduğu kanısına varmıştı. Şiddet yanlısı arkadaşların etkisinde kalmış, delikanlılığın verdiği cesaretle hareket eden, nispeten masum biri. Murphy, pencerenin önünde durmuş, DC'nin parlak ışıklarını seyrederken, Carla Şerif'in FKÖ'ye katılmasındaki nedenleri anlayabildiğini düşündü. İsrail destekli falancistlerin Sabra ve Şatila mülteci kamplarında gerçekleştirdikleri katliam, İsrail tarihinin utanç verici sayfalarından biriydi. Genç bir Filistinli olarak annesinin ve babasının, çoğu tümüyle masum, yüzlerce arkadaş ve yakınının öldürülmesini görmüş olsa, kuşkusuz Murphy de bir silah bulup İsraillilere çevirmek isterdi. En deneyimli askerlerin bile bu katliama karışan, emir komuta zincirinde sorumlu herkesin Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini düşündüklerini biliyordu. Bunlar Savaş suçlusuydu. Ötesi yok. Oysa İsrailliler suçu asla kabul etmemiş, suçluları cezalandırmamışlardı. Murphy onu asıl rahatsız eden ikilemi düşünmeye çalıştı. Kuşkusuz Carla Sheriff'in PKÖ'ye katılma nedenleri anlaşılırdı ama yıllar boyu oyunun dışındayken yeniden sahneye çıkması anlaşılır değildi. Oğlunun hapiste olmasının, Filistin'de süregelen huzursuzluğun genç kadını faaliyete döndürmekte etkili olup olmadığını düşündü. Radikal geçmişi, oğlunun tutukluluğu, hapishane ziyaretine gelmemesi ve Kursk'un onu tanıması Murphy'ye göre sadece bir şeyi kanıtlıyordu. FBI'nin aradığı kadının Carla Sheriff olması ihtimalinin yüksek olduğunu. Murphy'ye göre El-Kaide'nin Carla Sheriff gibi birini kullanması mantıklıydı. İyi İngilizce konuşuyordu. Amerika'da yaşamıştı. Birinci sınıf terörist eğitimi almıştı. Ama son zamanlarda herhangi bir terör örgütüyle ilişkisi yoktu. Amerika'da halkın arasına kolayca karışabilir, kendini bir Amerikalı olarak yutturabilirdi. Mossad ajanlarının kontrol sırasında Carla Sheriff'i evde bulamayacaklarından emindi. Olduğu yere mıhlanmasına ve yüreğinin hızla vurmasına neden olan şeyi masasında Ebu Haşim'in listesindeki teröristlerin adı arasında buldu. Teröristlerin serbest bırakılmalarını istedikleri arasında bir Joseph Sheriff vardı. Kapı vuruldu ve Murphy'nin üst düzey ajanlarından Larry Soames, kolları sıvanmış, kravatı gevşetilmiş odaya girdi. Kapıyı kapattı. "Ey Larry, sana haber vermem gerektiğini düşündüm. Gizli ajanlarımızdan hiçbiri bir şey bulamadı. Listelerimizdeki önemli İslamcılardan hepsi dikkatli davranıyor. Yanlış adım atmamaya özen gösteriyor. Ya kargo manifestoları? Aynı şey, sıfır." Murphy yüzünü buruşturdu. "Tamam, bir ay geriye gidin. Collins'in istedikleri ne oldu?" "Çalışıyoruz Tom." Soames yorgun görünüyordu. "Birkaç liste daha isterlerse kıçımızdan liste çıkacak. Maryland'den ne haber?" "Şimdilik bir şey yok. Collins bir şey bulurlarsa bana haber vereceğini söyledi." Soames başını salladı. Gitmeye yeltendi. "Bekle, daha bitirmedim Larry." Murphy, duvardaki Amerika Birleşik Devletleri haritasına yaklaşarak elleri belinde durdu. Filistinlilerin ülkeye kaçak girenler listesinde oldukları biliniyordu. Oysa Carla Sheriff'in ülkeye yüzlerce değişik yerden bir o kadar sahte kimlik kullanarak girmiş olacağının farkındaydı. Wentworth'teki kapıcı onu ilk kez 6 hafta önce gördüğünü hatırlıyordu. Lübnan'dan 22 Temmuz'dan sonra ayrıldığına ve 21 Ekim'de hapishane ziyaretine gelmediğine göre Amerika'ya bu iki tarih arasında bir gün girmiş olması gerekirdi. Ülkeye kendi adıyla girmesi de mümkündü ama böylesi aptallık olurdu. Kendi kimliğiyle girse dahi izini yok etmeye çalışması daha mantıklıydı. Murphy düşündükçe kadının Amerika'nın herhangi bir sınır kapısında sahte belgeler kullandığına, göçmen formuna da ilgisiz bir adres yazdığına inanıyordu. Bütün bunlar izini bulmayı neredeyse imkansız kılıyordu ama Murphy elindeki tek ipucunu kullanmak, nereye vardığını araştırmak zorundaydı. Göçmen bürosu kayıtlarında 23 Temmuz'la 17 Ekim arasının yeniden incelenmesini istiyorum. Bu sefer çok daha dikkatli. Ülkeye bu tarihler arasında herhangi bir gün giren Orta Doğu doğumlu kadınların listesine ihtiyacımız var. Araştırmayı 30 ve 45 yaşları arasında sınırlandır. Önce Doğu kıyısıyla ilgilen ve listeye girenleri milliyetlerine göre ayır. Özellikle Lübnan doğumlu, bilhassa Sur adlı bir yerden gelenlerle ilgileniyorum. S-U-R diye yazılıyor. Murphy masasından bir not defteriyle kalem aldı. Özellikle bunlara dikkat et. Bir sayfaya elindeki bilgileri karaladı. Carla Sheriff adını, doğum yeri ve tarihini, genç kızlık adı Carla Dus adı. Pek sanmıyorum ama bu isimlerden herhangi birini kullanmış olabilir. Sonra Carla Dussat adı ile ilgili olarak ne bulabilirsin bir bak. Annesi ve babası Filistinli göçmenlerdendi. Kadın doğduğunda New York'ta bir yerde oturuyorlardı. 25 yıl falan geriye gidiyorum. Sen yine de ne bulabilirsen araştır. Hangi okullara gittiğini, oturduğu adresleri. Bir de Amerika'da akrabası var mı araştır. Bütün bunları hemen istiyorum Larry. Soames bir kaşını kaldırdı. Yakıcı biri ha? Cehennem kadar. Hemen başla. 1959. Başlamaya hazırız Sayın Başkan. Yan tarafta muhaberat odasındaki subayın sesi hoparlörden duyulduğunda acil durum odasını koyu bir sessizlik kapladı. 10 saniye sonra uydu radyo bağlantısı üzerinden Afganistan'a bağlanacağız. Masanın çevresindeki başkan ve danışmanlarının yüzünden gerginlik okunuyordu. Hepsi 500 bin vatandaşının hayatını tehdit eden adamın sesini duyacaklarının bilincindeydi. 5 saniye Sayın Başkan. 4 3 2 1 1 saniye sonra odayı radyo parazitinin hafif ıslığı doldurdu. Bob Rapp konuşmaya başlamak için teyit beklermiş gibi endişeyle Janet Stern'e baktı. Kadının başını hızla salladığını gördü. Bay Haşim, orada mısınız? Rapp'in sesinde asabi bir titreşim vardı. Dışişleri Bakanlığı'nın iki çevirmeninden biri soruyu çevirdi. Cevap hemen geldi. Evet, buradayım. Ben Ebu Haşim. Güvenli, karıştırıcılı hattın üzerinden konferans odasına gelen seste gerçek olmayan metalik bir özellik vardı. Uzak bir gezegenden geliyor gibi. Bay Haşim, ben başkanın üst düzey danışmanlarından Bob Rapp. Konuşmanın selameti açısından burada yanımda Dışişleri Bakanlığı'ndan bir çevirmen bulunduğunu bilmenizi istiyorum. Sizin söylediklerinizi İngilizce'ye, benim söylediklerimi Arapça'ya çevirecek. Kabul ediyorum, dedi Haşim çevirmenin konuşması bitince. Şimdi başkanınızla konuşmaya hazırım. Bay Haşim, efendim, diye nazikçe cevap verdi Rapp. Başkan öncelikle size isteklerinizin en ciddi ve acil biçimde yerine getirilmesine çalışıldığını söylememi istiyor. Şu anda bile başkan isteklerinizin karşılanmasında ve bu sorunun çözümlenmesinde size nasıl yardımcı olabileceğini üst düzey danışmanlarıyla görüşüyor. Bu nedenle benden şahsi temsilcisi gibi hareket etmemi, öne sürdüğünüz konularda sizinle birlikte çözüm yolları bulmamı ve her iki tarafı ilgilendiren önemli noktaları aydınlatmamı istedi. Bu noktalardan özellikle en önemli olanı, kalan 5 gün içinde askerlerimizin körfezden çekilmesi, bu kadar kısa zamanda böylesine yoğun bir kitle hareketinin medyada ve kamuoyunda büyük meraka yol açacağı kuşkusuz. Oysa siz isteklerinizin kamuoyuna açıklanmamasını istiyorsunuz. Bu noktanın acilen aydınlatılması gerekiyor Bay Haşim. Askerlerin geri çekilmesini en iyi nasıl gerçekleştirebileceğimiz konusunda beni aydınlatırsanız size müteşekkir olurum. Çevirmen vazifesine başlayınca Rapp mikrofondan uzaklaşarak arkasına yaslandı ve endişeyle dudaklarını yaladı. Başkanın iki yanında oturan Janet Stern ve Franklin Young'a baktı. Her ikisi de tatmin olmuş gibi baktılar. Hatta Franklin Young Rapp'e gülümsedi. Rapp aracı rolünü kolaylıkla benimsemişti. Başkan başparmağını havaya kaldırdı. Rapp de teşekkür anlamında başını salladı. Çevirmenin sözü bitince uzun bir sessizlik oldu. Sonra Ebu Haşim'in sesi yeniden duyuldu. Ses tonunda sert bir ifade vardı. Bay Rapp, başkanınızla konuşmaya hazır olduğumu söyledim. Şimdi size soruyorum, benimle konuşmaya hazır mı? Bay Haşim, biraz önce de söylediğim gibi başkan birçok önemli noktayı aydınlatmamız için bu konuda sizinle konuşmamı istedi. Bu arada o da isteklerinizi yerine getirmek için elinden gelen gayreti gösteriyor efendim. Rapp çevirmene bakıp başını salladı. Açıklamalarınız faydasız, dedi Haşim saniyeler sonra. Beni kandırmaya çalıştınız. Taktiklerinizle beni aldatmak istediniz. Ama ben siz Amerikalıların aptalca taktiklerine kanmam. Başkanınıza söyleyin, eğer benimle şahsen konuşmazsa bu frekans üzerinden başka bir bağlantı olmayacak. Çeviri bitti. Bay Haşim, dedi Rapp. Orada mısınız Bay Haşim?
Konuşmaya devam et Bob, dedi Janet Stern fısıltıyla. İstediğini söyle ama o orospu çocuğunun konuşmaya devam etmesini sağla.
Bay Haşim, bir dakika beni dinlerseniz, lütfen. Yeniden uzun bir sessizlik oldu. Daha sonra duyulan ses, iletişim odasındaki subayın sesiydi. Boşuna nefes tüketiyorsunuz efendim. Hattı kesti. 33. ayrımın sonu. Sayfa 396.
Devamı 34. ayrımda.